Ayrım 69, açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları, Taha Akyol, Sefa Kaplan, sayfa 577. İkinci celse, Reis, ikinci Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri, Katip Refik Bey, Konya. Reis, oturumu açıyorum. Öğle vakti olduğundan saat 1'de toplanmak üzere oturumu tatil ediyorum. Üçüncü celse, Reis, ikinci Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri, Katipler Hakkı Bey Van, Mazhar Bey İstanbul. Reis, oturumu açıyorum. Buyurun Sırrı Bey. Zamir Bey Adana. Usule dair bir teklifte bulunacağım Paşa Hazretleri. Reis, efendim, arkadaşlar sözlerine devam edecekler. Zamir Bey devamla. Bendeniz sözlerine devam etmesinler demiyorum. Arkadaşlarımdan çok rica ediyorum. Hatip arkadaşlarımızın hepsini biliyoruz. Şimdiye kadar mecliste yaptıkları hitabete hayranım. Yalnız esas hakkında söylesinler. Hepimiz söz söyleyeceğiz. Meselenin ruhunu açıklasınlar. Ondan sonra herkes söyleyecektir. Sırrı Bey İzmit. Musul'dan bahsetmekteydim. Musul'un Misak-ı Millî'deki ibarelere nazaran bu mıntıka sakinlerinin büyük çoğunluğu Kürt olan bir bölge bulunması sebebiyle mutlaka bizimle beraber yaşaması lazım geldiğini ispat edici burada pek çok söz söylenildi. Benim bundan daha fazla söz söylemekliğim tekrar can sıkıntısına yol açar. Yalnız Musul'un Güney Kürdistan'ın tesiri altında kalmasından ileride ortaya çıkacak sakıncalar hakkında bir iki söz söyleyeceğim. Yarın orada şeklen kukla hükmünde hayal kabilinden bir hükümet şekli meydana gelecektir. Bu bölgenin maddeten İngiltere'ye bir gelir kaynağı olabilmesini şimdiden göreceğim. Fakat İngilizler bu bölgeyi yalnız bir gelir kaynağı olarak istifade emeliyle ellerinde bulundurmak istemiyorlar. İslam memleketlerinin ortasında ikinci bir anlaşmazlık merkezi meydana getirmek istiyorlar. Orada güya milli vasıflara sahip bir Kürt hükümeti teşkil ettiğini gösterir göstermez, yarın komşumuz bulunan İran'ın idaresi altında bulunan Kürtlerin buraya dahil olmaları için burada teşviklerde bulunacaklardır. Onu tamamladıktan sonra ve belki ondan evvel bizimle beraber çalışan ve bizimle beraber şimdi bu uğurda evlatlarını feda eden Kürtlerin dahi oraya katılmasına çalışacaklardır. Şimdiki terbiye dahilinde yetişen nesillerden şüphem yoktur. Fakat İngiliz tesiri altında yetişecek yeni nesillerin ne fikre sahip olacağını şimdiden nasıl anlayacağız? İşte orada hem bizi zaafa düşürecek hem İran'ı zaafa düşürecek ve sonra orada kukladan ibaret bir hükümet meydana gelecek. Zaten İngiliz'in gayesi de hiçbir yerde kuvvetli bir İslam hükümeti bulunmamasına yöneliktir. İşte bu gaye İngilizlerin milyonlarca lira sarfını gerektiren bir maksattır ve bunu biz kolaylaştırmış olacağız. Bugün kararımızdan dönmek suretiyle İngilizlerin bu gayesini temin ve kolaylaştırmış olacağız. Günah mı değil mi bilmem. Dediğim gibi Musul'un bizden kapmasının mümkün olmadığını hükümet dahi açıkça söylediği için benim daha fazla söz söylemekliğime gerek kalmamıştır. Sıra arazi meselesinde adalara gelmiştir. Musul'dan başka arazi meselesini kabul ettin demekle bu adaları dahi düşmanlarımıza terk etmiş oluyorlar. Daha evvelki münakaşalar esnasında oraya sonra geleyim. Yalnız dikkat çekicidir ki Sevr Anlaşması'nda bile bize iade edildiği açıkça zikredilen Meis Adası'nın dahi İtalyanlara verildiği yazılıdır. Daha evvel Sevr Anlaşması ile Meis Adası'nın dahi bu kere İtalyanlara verildiği kayıtlıdır. Ali Şükrü Bey Trabzon, gaflet! Sırrı Bey devamlı, yüksek sesle söylüyorum. Fakat sözüm bitsin beyefendi. Hüseyin Rauf Bey, İcra Vekilleri Reisi, Sivas. Ben daha ağzımı açmadım. Sırrı Bey devamlı. Buraya döndükten sonra bu hata anlaşılarak burada bu taraf düzeltilmiştir. Beyanatında bu mesele açıktır. Şunu söylemek istiyorum ki yine Sevr Anlaşması dahi bize açıkça iade edilen Meis Adası'nı delegasyonumuz İtalyanlara açıkça vermiştir. Meis Adası, Franklerin Castellorizo dedikleri adadır ki, Antalya sahillerine bir ok mesafesinde yakındır. Bundan anlaşılıyor ki delegasyonumuz eski anlaşmayı okuma zahmetine katlanmamıştır. Eğer zahmete katlanmış olsalardı, o eski anlaşmalar bir kere incelenmiş olsaydı, düşmanlarımızın bize vermiş oldukları bir adayı, miras yedi sefasıyla efendiler size verdik demezlerdi. Fakat insaf ile görülecek bir meseledir. Diğer adalara gelince, geçen günlerin münakaşası esnasında adaların misak-ı milli de dahil olmadığını Rauf Bey Efendi söylemişlerdir. Fakat efendiler, adalar nedir? Adalar Anadolu'nun bir parçasıdır. Bütünün zikredildiği yerde parçanın zikrine ihtiyaç yoktur. Bir insan dediğimiz zaman burun ve kulağı var, gözü de var diyemeyiz. Madem ki insandır, tamamı var. Sonra bu adaların Anadolu'dan, Anadolu statikosundan ayrılmasının mümkün olmadığını, delegasyonumuz düşmanlarımıza karşı ilmi ve siyasi bir suretle atlatmak zahmetini göstermemişlerdir. Hiçbir zaman adalar ortada bir tez olarak konulmuş, tetkik edilmiş değildir. Düşünmeksizin efendiler adaları size verdik demiştir ve bu suretle adaları Yunanlara, İtalyanlara vermek suretiyle Anadolu'nun istikbali açık bir surette tehlikeye atılmıştır. İstikbalde katlanılan bu tehlike acaba halde ne istifade temin ediyor ki buna biz tahammül edelim? Basri Bey karesi çok doğru. Sırrı Bey devamlı. Sonra 12 adanın İtalyanlara verilmesi garip bir şekilde olmuştur. Efendiler, bilirsiniz ki 12 ada daha evvel Anadolu Muharebesi'nin ardından yine Lozan'da yapılan anlaşma gereğince bize iade olunacaktı. Biz Trablusgarp'tan el çektiğimiz dakikada bu adalar anlaşmaya göre bize iade olunacaktı. Ve şimdiye kadar bu anlaşmayı ortadan kaldıracak bir başka anlaşma da yapılmamıştır. Ondan dolayıdır ki İtalya adaları hala ilhak etmemiştir, edememiştir. Çünkü anlaşmaya göre adalar bizimdir. Buna mukabil elimizdeki projede Limi, Lima veya Yahya okunabilen bir yer ismi, arazisi üzerinde yani Trablusgarp'ın küçük bir kısmında bulunan hükümdarın hukuktan feragat kaydı vardır. Evet, orada hükümdarın hukukundan feragat kaydı vardır. Anlaşmalarda her verilen şey karşılığında bedel almak gerekir. Evet, artık Trablusgarp'ta bir hakimiyet iddiasına girişmek doğru değildir ve bu iddia yürütülemez, makul değildir. Fakat bundan vazgeçmekliğimiz için İtalya bize bir şey vermeliydi. Bilakis lütfen Trablusgarp üzerinde hakimiyetimizden feragat etmemize mukabil adaları peşkeş çekmek bilmem hangi mantığın icabıdır ve hangi şart bunu bize yaptırmıştır. Cevap veremez hale mi getirildik, yoksa adalar mukabilinde İtalya tarafından bize daha büyük menfaat mi temin edildi? Hayır, bir şey yok konuşuldu. Meselenin genelini kurtarmak ve her ne olursa olsun acilen sulh yapmak ve her ne pahasına olursa olsun sulh yapmak için bu adalardan kendi kendimize feragat mı ediyoruz? Bu hakikaten insanların yaptıkları anlaşmalar içerisinde, şimdiye kadar yaptıkları anlaşmalar içerisinde garip olarak, istisna olarak gösterilecek bir kayıttır ve müzakeresiz bir surette mecbur olmaksızın diğer millete verilmiştir. Bizim bunu o milletlerden geri almamız gerekir. Osman Bey Kayseri, yaşasın delegelerimiz! Sırrı Bey devamlı, dahası var efendim. Sevr Anlaşması'nda Çanakkale Boğazı'na yakın olan iki ada bize verilmişti. Burada da veriliyor. Fakat farkı nedir? Rica ederim, lütfen dikkatle beyanatımı tetkik buyurunuz. Sevr Anlaşması'nda bu iki ada için muhtariyet istemiyordu. Biz bugün Kastamonu vilayetini nasıl idare eder isek, bu iki adayı da öyle idare edecektik. Fakat bugün zaferimizin neticesi olarak bize verildiği beyan olunan bu iki ada için bize muhtariyet teklif ediyorlar. Ve kabul de ediliyor bu efendiler. Şimdi zat-ı alileri çöküntü zamanımızda verilen anlaşma ile muzaffer zamanımızda verilen anlaşma muhtevasını lütfen mukayese ediniz. Ve delegasyonumuzun ile heyet-i vekilimizin başarısını bununla anlarsınız. Ali Şükrü Bey, Trabzon. Bravo Sırrı Bey. Sırrı Bey devamlı. Bize verilen anlaşmanın 16. maddesinde açıkça şöyle bir fıkra vardır. Bu arazi ve adalar üzerinde ilhak ve istiklal veya herhangi bir idare şekli hakkında amaçlanan ve amaçlanacak olan bütün kararları kabul ve tasdik eder. Berlin Konferansı'nda bizden ayrılan memleketler için gösterilen hududumuz çizildikten sonra işte müstakil Bulgaristan, işte Bosna Hersek bundan ibarettir dendi. Ve devlet geleneği gereğince geriye kalan kısımların bize ait olduğu teslim edildi. Bu bakımdan Bulgaristan, Bosna veyahut daha başka bir yerde o anlaşmada memleketlerin hududu haricinde her ne varsa, bir toprak parçası, bir taş parçası varsa, mesela Adakale bu şeydendir. Selahattin Bey, Mersin. Yemen'de gidiyor bu maddede. Sırrı Bey devamlı. Bu meselede ise İtilaf devletleri karşılık olarak dediler ki, şu şu hudut ile muayyen olan memleketler Türkiye'nin olacak ve onun haricinde kalacak memleketler üzerindeki hakimiyet hakkından feragat edecektir. O halde şayet zikri unutulmuş bir kaya parçası varsa o da bizim aleyhimize yorumlanmış olacak ve biz onu şimdiden kabul edeceğiz. Gönlüm isterdi ki mecburi olarak ve eğer misak-ı milliye bağdaşır görülüyorsa densin ki bu adalar filana verilmiştir, onun haricinde kalan Türkiye'nindir denmelidir. Devletler böyle anlaşma yaparlardı. Hiçbir vakit geri ayrılmış parçalar sonradan dahil edilerek idare edilemez. Ana memleket sonradan katılıyor. İşte anlaşmalar milletler arasında düzenlenen ve karşılıklı verilen anlaşmalara aykırı bu madde maalesef kabul edilmiştir. Ve açıklığına rağmen heyeti vekilimiz dahi kabul etmiştir. Hüseyin Rauf Bey, icra vekilleri heyeti reisi Sivas. Etmemiştir, etmemiştir, endişe etme. Hacı Şükrü Bey, Diyarbakır. Öyleyse projeyi görelim. Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Yoktur projede. Sırrı Bey devamla, bu arazi ve adalar üzerinde ilhak ve istiklal herhangi bir idare şekli hakkında alınmış ve alınacak kararları tasdik edecektir diyor. Bu nedir? Bizden ayrılan memleketlerdir. O halde bizden ayrılan memleketlerimiz için düşmanlarımız her ne karar alırsa onu kabul etmiş olacağız. Mesela yarın diyecek ki ben Irak'ı ilhak ettim, Fransa ben Suriye'yi ilhak ettim, İngiltere Mısır benim himayemdedir. Güney Kürdistan bir hükümet denildiği zaman biz münakaşasına bile girmeye bakmaksızın derhal onu bu anlaşma ile şimdiden tasdik etmiş oluyoruz. Ve misak-ı milli hükümlerini bununla biz de iptal etmiş oluyoruz. Ve biz bizden ayrılan Batı memleketlerinin kaderini kendi ahalisinin reyine terk etmiş idik. Gönlüm isterdi ki bu anlaşma düzenlenirken delegasyonumuz ve onunla beraber bu anlaşmayı inceleyen heyet-i vekilimiz desin ki, bizden ayrılan memleketlerin hakimiyetini bölge halkının lehine terk ettik. İşte o vakit biz misak-ı milliğimizin hükümlerine uygun hareket etmiş olurduk. Bunu yapmayınca o bölgeleri, o milyonlarca Müslümanı Hristiyan esareti altına vermiş oluyoruz ve o da bizim elimizde oluyor. Hem bu kadar Müslümanın kanına giriyoruz ve hem de misak-ı milliğimizin hükümlerini öldürmüş oluyoruz. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip. Hem buna hakkımız da yoktur hani. Sırrı Bey devamla. Arkadaşlar bir an için düşünelim ki son birçok Hristiyan hükümetleri ortaya çıkmıştır. Avrupa'nın muazzam devletleri ellerinden gelen gayretleri yapmışlardır. Tek Hristiyanlar Müslüman hakimiyetinden kurtulsunlar diye. O devirlerde zaten zaaf içinde olan İslam hükümetlerini bilakis esaret altına almaya çalışmışlardır. Bilakis İslam hakimiyetlerini imhaya çalışmışlardır. Yeni vücut bulmak isteyen kütlelerini manda vesilesiyle himayeye, yani kendi ellerine almaya çalışmışlardır. Bu bakımdan bunların gayesi milletleri ortaya çıkarmak değil, onlara siyasi varlık vermek ve bilakis mevcut Müslüman hükümetleri esaret altına almaya alışmışlardır. Biz de maalesef şu kararımızla kabul edeceğimiz şu maddeyle onları takviye ediyoruz. İşlerini kolaylaştırıyoruz ve biz de örtülü olarak diyoruz ki Müslümanlar kendi başlarına hükümet teşkil edemezler. İslamlar ancak devletlerin vesayeti altında yaşayabilir. İslam medeniyeti o kabiliyete sahip değildir ki bir İslami kitle kendi başına hükümet edebilsin. Bunu demiş oluyoruz. Medeniyet alimine bunu senet olarak vermiş oluyoruz. Bunun vahabetini düşünmek bize ait olmuyor ve biz bunun sebebi oluyoruz. Nasıl olur ki bu anlaşma böyle ittifakla delegasyonumuz ve heyet-i vekilimiz tarafından kabul ediliyor ve onaylanması amacıyla buraya geliyor? Ben anlamıyorum. Eğer bize bu anlaşma ile onaylatılmak istenen İslam hükümetlerinin esareti ve bizden ayrılacak olan milletler üzerinde ortaya çıkan İslam hükümetlerine istiklal verilmemesi hakkındaki sebepler ilmi surette anlaşmalara dayanarak orta bir tez suretinde olarak ortaya atılmış olsaydı, bunu bir İslam tezi olarak meydana koymuş olsaydık, zannederim ki delegasyonumuz etrafında kendisine arka çıkacak olan pek çok İslam kuvvetleri bulurdu. Bütün İslam alemi kaynardı ve bu genel kaynama sırasında hiç şüphe etmezdim ki başarı muhakkaktı. Avrupa'nın görünüşte olsun adalet yanlısı kısımları, muharrirleri vardır. Onlara denebilirdi ki siz daima Hristiyanların mı şekillenmesine hizmet ediyorsunuz? İşte kendi kendisini idareye muktedir bir takım İslam hükümetleri meydana çıkmıştır. onların gelişmesine yardım etmiyorsunuz da daha doğmadan öldürmek istiyorsunuz demiş olsaydık, belki Hristiyanlığın haksever kısmı görünüşte olsun riayet ederlerdi ve bunu kazanırdık. Ve bundan dolayı kendilerine tasdik edilmek için sunulan madde hiç olmazsa iptal olunurdu. Şimdi bahşiş olarak verilen memleketlerden birisi de Kıbrıs adasıdır. Bravo sesleri. Kıbrıs'ın siyasi durumunu benden daha ziyade Adana mebusları, Silifke mebusları takdir ederler. Birbirinin nefesini işitecek kadar yakındır. Yani bu memleketin siyasi önemini tarife lüzum görmüyorum. Onları şahit gösteriyorum. Bravo sesleri. Bu memleket ahalisi ki nüfusunun dörtte birini Müslümanlar teşkil eder. Azlığına vatandaşlarının Rumlar gibi kan dökücü gaddar bir kavim olduğuna, hakimlerinin İngilizler gibi yırtıcı canavar bir kavim olduğuna bakmaksızın Anadolu Milli Harekatı'na katılmış, defalarca bu hükümetin takdirlerine mazhar olmuşlardır. Bu ada verilirken vatanın selameti namına kurban edilirken hiç olmazsa Müslüman halkın hukukunu temin edecek bir madde konulmak yok mu idi? Abibarek adamlar, hiç olmazsa oradaki Müslümanların da insanlık hukuku dahilinde hakka sahip olduğunu, hükümetin onlar üzerinde istediği gibi bir surette hareket edememeleri için bir madde, bir kayıt koymak yok mudur? Hüseyin Avni Bey Erzurum, misak-ı milliye de aykırıdır bu hareket. Sırrı Bey devamlı, haydi oradaki Müslümanları düşünmeyelim, insan sayısı azdır. Elimizle esarete mahkum ettiğimiz Müslümanın yanında 40 bin Müslüman daha feda olsun. Bu memleketin selameti namına, fakat yine bu memleketin selameti namına bir kayıt vardı ki unutulmuş. O da bu adanın üçüncü bir devlete hibe, ödünç veya hiçbir suretle verilemeyeceği hakkında bir kayıt konulmalıydı. Yedi adalar gibi. Korfu, Yaku, Ayamu adaları gibi adaları nasıl bizden alarak Yunan'a vermişlerse, bu adamızı da bizden alarak Yunan'a verememesini temin etmek lazımdır. Bunun da devletler hukukunda geçmişi vardır. Bunun da devletler hukukunda emsali vardır ki, bir hükümete bir arazi, bir toprak verildiği zaman, sen bunu başka hükümete veremezsin gibi bir kayıt konması, o hükümetin anlaşma ile orada bulunması mevcuttu. Maalesef delegasyonumuz bunu dahi görmemiştir, bunu dahi araştırmaya lüzum görmemiştir. Ey Müslümanlar, bundan dolayı Kıbrıs adasındaki Müslüman kardeşleriniz kafirler elinde yanıp kalmıştır. Tetkik sırası 25. maddeye gelmiştir. Bunun neye dair olduğunu açık bir şekilde anlamak için rica ederim, aynen okuyacağız, kitaplarınızı açınız. Türkiye hükümeti veya Türkiye memurları tarafından Türk arazisi haricinde iş bu anlaşmaya imza koyan hükümetlerin hakimiyeti altında veya himayesinde mevcut arazide bulunan teba. İkinci fıkrasını sonra okuyacağım. Üzerinde kuvvet ve yargı hakkı kullanılmayacaktır. Hiç olur mu? Düşündüğüm zaman bir devlet sen öteki devletin tebası üzerinde yargılama hakkı iddia etmeyeceksin diyor. Ne kadar faydasız bir madde. Fakat öyle değildir. Bunun altında etkili gayet mühim bir madde vardır, Müslümanlık. Burada diyorlar ki siz Türkler başka hükümet tebaasından olan Müslümanların üzerinde yargı hakkı iddia etmeyeceksiniz. Bu da yoktur. Hükümetin yargı hakkı da yoktur. Demek istenilen şey hilafet makamının bütün Müslümanlar üzerinde şer'an kayıtlı olan şer'i tabiri nedir hocalar, siz söyleyin. Yargı hakkı sesleri. Yargı hakkından vazgeçilmiştir. Ali Şükrü Bey Trabzon, müdafaasız kabul olunmuştur delegasyonumuz tarafından. Selahattin Bey Mersin, nedir anlayalım? Sırrı Bey devamlı, işte efendiler, ecnebilerin, düşmanlarımızın bizden istedikleri maddenin birisi de budur. O madde maalesef hem delegasyonumuz tarafından, hem heyeti vekilimiz tarafından kabul edilmiş ve kabul edilmek için bize getirilmiştir. Selahattin Bey Mersin, bravo, bravo, yaşasın hükümet. Sırrı Bey devamlı. Maddenin ikinci fıkrası Türkiye'den koparılan arazi ahalisi üzerinde siyasi, adli ve idari hususlarda herhangi bir sebebe dayanırsa dayansın hiçbir kuvvet ve yargı hakkı kullanılmayacaktır. Evet, bizden ayrıldıktan sonra zaten biz demekteyiz ki üzerinde egemenlik hukukumuz vardır ve bunu hangi hükümet söylemiştir? Fakat efendiler, bunun altında örtülü olan yine Müslümanlıktır. Efendiler, bu madde ile halifenin ve hilafetin İslam alemi üzerindeki bağını kesmek istiyorlar. Salahattin Bey Mersin, yani açık söyle, hilafetin Müslümanlar üzerinde hukuku olmadığını delegasyonumuz iddia mı ediyorlar? Reis, sözünüzü geri alın Salahattin Bey. Selahattin Bey Mersin. Açık söyleyeceğim. Delegasyonumuz ve heyeti vekili Yüce Meclis'in kabul ettiği bir kararın aleyhinde hareket etmiştir. Nereye gittiğimizi görelim.
Ali Şükrü Bey Trabzon. Zikredilen karar denmiştir.
Hüseyin Avni Bey Erzurum. Bu madde ile alakası yoktur.
Sırrı Bey devamlı. Bu madde ile Hristiyanlık alemi İslami bağları kesmek, mahvetmek istiyor. Bizim delegasyonumuz ve heyeti vekilimizle nakarat olarak söyleyeceğim. Bunu tasvip ederek kabul ediyorlar. Fakat acaba bunu onaylatmakla ne fayda vardır? Eğer bu hükümet hilafetin hukukunu da müdafaa etmeyi vazife edinmiş ise maddi şeyler gibi bundan da vazgeçebilir mi? Halife ve hilafeti kendisine mal ediyorsa onun hukukundan da vazgeçmeyi kendi yetkisi altında görebilir mi? Yüce Meclis bir kararı ile şeriat hükümlerini sınırlandırabilir mi?
Hayır sesleri.
Edemez. O halde bu maddeyi kabul etmekte yetki dışında kalır. Fuzuli hareket edilmiş olur. Eğer halife bütün İslam alemine şamil olabiliyor, Bosna'ya nispeti, Basra'ya nispeti, Şam'a nispeti neyse, Ankara'ya nispeti de odur denecek olursa, bu bakış açısından hakkımız yoktur. Çünkü hilafet üzerinde başkasının hakkı yoktur. O halde hak yalnız halifenindir, hilafet makamınındır. Biz ne hakla o hakkı onun namına ilişkin olarak, sanki onun tarafından vekalet verilmiş gibi Hristiyanlık alemine karşı bundan vazgeçelim. Bu niçin delegasyonumuz tarafından ve onu destekleyen heyeti vekile tarafından kabul edilmiştir?
Hüseyin Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Sivas.
Çünkü dediğiniz yoktur.
Sırrı Bey devamlı.
Eğer daha asri, yani modern gözükmek için bu noktalara önem vermemek lazım geldiyse onu bilmem. Yani feda edilecek bir nokta değildir. Asri görünmek emeline karşı bu nokta feda edilecek bir nokta değildir. Ben bu aciz arkadaşınız, bu maddenin külliyen kaldırılmasını istiyorum. Ne yapayım ki Müslüman doğdum ve Muhammed'i peygamber tanıdım ve babam da bana o terbiyeyi vermiştir. Şimdi mühim noktalardan birisine, gerçi hepsi de birbirinden daha mühim, can alacak bir noktaya daha geldim. O da Çanakkale Boğazı'nda, bilmem Avustralya adasından gelmiş bir kolordu namına verilen, Anzak arazisi denilen bir toprak parçasının İngilizlere verilmesidir. Gerçi yetkili bir isim ve cidden mümtaz bir kurmay subay sıfatıyla baş delegemiz bunun önemi olmadığını söylediler. Fakat ben de İngiliz siyasetinin bilinen iblisane hareketlerini müsaadeleriyle kendilerine izah edeyim. İngiliz şöyle haritayı göz önüne getirdiğimiz zaman bütün kapıları, geçitleri zapt etmiş olduklarını görürsünüz. Fas'ın yukarısından Septe ile Bahri Sefidi yani Akdeniz'i, Bahri Muhite yani okyanusa bağlayan Septe Boğazı'ndan yani Cebeli Tarık, Bahri Umman'da yani Umman Denizi, Babül Mendeb, Kızıl Denizi, Aden Körfezi'ne bağlayan boğaz, Aden, Magellan, Amerika'nın güneyinde ücra, in yok, cin yok mahallelerde İngilizlerin hakimiyeti var. Malaka'ya her nerede geçit yerleri varsa orası İngiliz elindeydi.
Dipnot Malaka, Malezya Yarımadası ile Endonezya'ya bağlı Sumatra Adası arasında 805 kilometre uzunluğunda bir boğaz.
Yalnız bir nokta kalmıştır. O da Çanakkale Boğazı. Eğer İngiltere Çanakkale Boğazı'ndan böyle bir 4 kilometre almak için bir harbi umumi çıkarmak lazım gelirse, İngiltere bunun uğrunda 500 milyon lira sarf edebilir. İngiltere hükümeti burayı kazanmakla harbi umumiyi kazanmış olmakla iftihar edebilir. Bu onun gayesinden birisiydi. Ufak bir mukayese yapalım. Bahri Sefid üzerinde İngiliz hakimiyetini bir subap gibi tutan Akdeniz'deki Septa Boğazı'ndaki Cebeli Tarık Boğaz efendiler, bilir misiniz? Çanakkale'de İngilizlere verdiğimiz araziye nispetle ne kadar küçüktür? 7 misli, 8 misli küçüktür.
Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip.
Adedi de söyle.
Sırrı Bey, devamlı. Bu kadar Çanakkale'de İngilizlere hibe ettiğimiz arazinin 1/8 nispetinde Septa Boğazı'nda Cebeli Tarık namıyla söylenen yerdeki yığınak İngilizlere Akdeniz'deki hakimiyeti vermiştir. Şimdi düşünelim, İngilizler orada yaptıkları yığınağı burada yapacak olursa İngilizler şarkta ne olacak, kime hükümet edecekler? Onun elinde bulunan millet için hayat hakkı var mıdır? Bunu düşününüz. Denecek ki burası hiçbir askeri maskat için kullanılmayacaktır. Hatırınızda mı? Batum Limanı'nı da 93'te hiçbir askeri maksatla kullanılmamak üzere Rusya'ya verilmişti.
Dipnot.
93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit ve Rus Çarı 2. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Hicri takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki Tuna, Balkan cephesinde hem de doğu sınırındaki Kafkas cephesinde savaşılmıştır. Savaşa hazırlıksız yakalanan Osmanlı Devleti çok ağır bir yenilgi almıştır. Savaşın başlıca sebepleri Osmanlı Devleti'nde yaşanan azınlık isyanları, Rusya ve Batı Avrupa ülkelerinde Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hristiyanların insan haklarının çiğnendiği konusunda oluşan tek taraflı kamuoyu, Rusya'nın Balkanlardaki genişleme siyaseti, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlık istekleri ve pan-İslavizm akımıdır. Rusya onu harp limanı haline çevirdiği zaman hukuki değildir. Sen oradan çekil. Anlaşma gereğince sen burasını tüccar limanı yapacaktın. Harp limanı yapmayacaktın diyebildik mi? Hayır sesleri. Bu zamanın takdir edeceği bir meseledir. Tek oraya bir İngiliz ayağı basmamasına gayret edelim. Yoksa sonra 10 sene sonra 20 sene sonra buraya yazacağımız mezarlık bekçisinden başka bir şey bulunmayacaktır. Koyacağımız kayıt bütün oradaki İngiliz hakimiyeti sarsıntıya uğramaz ve İngilizlerin bastığı dakikadan itibaren İngiliz hakimiyeti başladı demektir ve günden güne takviye bulur. İngiliz siyaseti tabii seyrini böyle tatbik ederek gelişir. Orası da Cebeli Tarık olur. Bunu takdir edemeyişimiz gafletimiz olur. Arkadaşlar buna şimdiden muhalefet etmek lazımdır. Arazi meselesi hakkındaki mülahazatım bitmiştir. Şimdi tamirat cihetine gelelim. İstilaya uğrayan memleketlerimizin ne kadar harap olduğunu söylemeye lüzum yoktur. Her mağlup devlete bir tahrip ve tamir masrafı ödemek lazımdır. Bunun için Yunanistan'a da usulen tahrip ve tamir masrafı ödemek lazım gelir. Öyle bir mağlup devlet ki kendi istilacıdır, kendi toprağında mağlup olmuş değildir. Bizim toprağımızda mağlup olmuştur. Bunun cezası iki kattır. Devletler hukuku gereğince cezası iki kattır. Eğer biz Yunanistan arazisinde onu mağlup ve memleketini harap etseydik, o zaman başka bir hesap üzerine yürütülürdü. Fakat onun bizim memleketimize gelip de mağlup olması, mağlubiyet cezası olarak verilecek tazminatın iki misli olmasını gerektirir. Bunun tarihte emsali vardır. Biz buna mukabil 10 para alamıyoruz. Gerçi bu noktada müdafaa edilmiştir. Fakat bugünkü siyasetimizde başarılı olamayacaktır. Çünkü diyemediler ki, İtilaf devletlerine efendiler, bizi Yunan ile yine karşılaştırıyorsunuz. Yunan bir eşkıya idi, bir jandarma müfrezesiydi. Bir eşkıya üzerine jandarma müfrezesi yollarsın, jandarma müfrezesi mağlup olur. Onu yollayan hükümet etkilenir. Bunlar jandarma müfrezesiydi ve onların kumandanları İtilaf kuvvetleriydi. İtilaf kuvvetleri İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar. Başka bir bakış açısından ne gibi bir tazminat istiyorlarsa ve nasıl para istiyorlarsa ona mukabil bunu yollayan sizlersiniz. Bunları mağlup ettik, siz ödeyeceksiniz. Bu bakımdan sizden istediklerinizi takas edin ve fazlasını bize veriniz demek lazım gelirdi. Bunu söylemediler. Mali ve iktisadi uzmanlara terk ederek insaf göstermek isterim. Bu hususta daha derin söz söylemeyeceğim için başaratmak istemem. Uzmanlardan rica ederim ki bu husustaki yorumlarını bütünüyle beyan etsinler. İşte benim inancımın özeti. Bu kitapla ne kadar düzeltiliyorsa düzeltilsin, netice dini prensiplerini kaybetmiş, dini prensiplerini terk etmiş, tebaa adı altında Hristiyanların şekillenme siyasetini kabul etmiş, fakat bağımsızlık anlaşmaları güvence altına alınmış ve fakat istikbali tehlike altında mali açıdan zayıf bir Türkiye. İşte bize verilen anlaşma ancak memleketi bu halde gösterir efendiler. Başka vasfı yoktur. Allah beni, Osman Bey Kayseri, bir gereksiz işareti çek üzerinde. Sırrı Bey devamla, Allah beni böyle anlaşmaya izin vermekten esirgesin. Amin sesleri. Altmış dokuzuncu ayrımın sonu. Sayfa 586.